Ayrım 26.
Hiçbir şeyi, yani bir kongrede delegelere Stalin için Gürcü serserinin ne istediği belli mi dediğini. Söyle hadi, ne söyleyeceğim? O pislik herifin sözünü mü söyleyeceğim şimdi Stalin'e saldıranların hangisi temiz? Olabilir, ben onu demiyorum. Neyi diyorsun sen? Geçen bahar kurduğu lejyonun başına geçip Sovyetlere karşı Nazilerin yanında savaşa giden kuduz bir itin. Yazık ki öyle dedi Şefik Hüsnü. Sahire yardım eli uzatır gibi. En güvenilen kişilerden en büyük zararlar gelebiliyor. Bir düşmanla savaşırken onun da size karşı savaştığını unutmayacaksınız. Sınıflar arası kavga komplikedir. Ajanlar var, renegalar var. Sessiz kaldı Sahir. Biz bunları bilmiyoruz değil mi doktor? Renegat sözcüğünün Türkçe'de kullanıldığına ilk kez tanık oluyordu. Paris'te vitrinde görüp de bir türlü alamadığı Sovyet yazarı Vladimir Laidin'in Fransızca'ya çevrilmiş kitabı geldi aklına. Le Renegat, mürtetler eski sözcükler. Dönek, iman ettiği dininden dönüp hayınlığa başlamış. Hristiyanlar Müslümanlığa geçenler için kullanılır. Kadınsa Renegat. Renegat diyeceksin. Fransızca sözcükleri pek seviyor doktor. Yenik gibiydi. Konuşmak gelmiyordu içinden. O ne demek istemişti? Söz nereye gitmişti? Biraz da sen götürdün sözü oraya. Kendiliğinden gidiyor. Ben götürmedim. Şefik Hüsnü de götürmedi. Kıran kırana girişilmiş bir kavgada inceliklere taktın mı kafayı? Kafayı süs için takmıyoruz. Yanılmaz deyip tapacağız birine. Düşünmekten korkacağız. Aykırı düşündü mü hayın olacak. Stalin'e dokundu mu hemen hayınlar, hayınlıklar dökülecek ortaya. Sen ortaya attın Doryot'u. Benim asıl söylemek istediğim... Girme sen bu işlere oğlum. Liberal demokrat bir adamım ben de, çık içinden. Marksist kavga doktorun çizdiği gibi yürüyüp gidiyor. Bu yürekle o yola düşülmez. Bitti mi? Sor soracağını. Nazım muhalefetinden aç. Renega dediği biri işte. Doktor ne diyor bakalım bugün? Edebiyat dergisi çıkarmayı düşündünüz mü hiç? Bu hiç beklenmedik soruyla afallamış gibi oldu Sahir. Güldü, toparlanmaya çalıştı. Bilmem, pek düşünmedim dedi. Durdu, birden çöken sessizliği dağıtmak içinmiş gibi aldı gene. İki çocuğumuz var dedi biraz utangaç. Gazetedeki aylığım, eşimin piyano dersleri, şöyle böyle döndürüyoruz evi. Ankara'da üniversitedeki arkadaşlar çıkarıyorlar. Ne sıkıntılar içinde olduklarını biliyorum. Sonra çevre ister. Öyle bir geniş çapta ilişkim de yok benim. Sessizce dinliyordu doktor. Sahir'in duralamasıyla aldı. Savaş öncesi Fransa'sında biliyorsunuz çeşitli yayınlar yapıldı. Ünlü yazarlar düşünürlerce. İleri edebiyat dergileri yol açıcı olmuştur hep. Yararlı iş. Başını sallayarak onayladı Sahir. Heyecanlanmıştı biraz da. Bilmez miydi? Başta El Humanit'in edebiyat eki. Paul Nizan, Louis Aragon, Sedol. Front Popüler döneminde Marksizme önem verilmiyor diye eleştiri getiren Röne, Grammy'yi gazeteden de attırdılardı partiden de. O zaman ters bulmamıştım bunu. Bulmamıştım. Yaygın bir coşku vardı faşizm karşıtı. Onu destekliyordu gazete. Henry Barbusler, André Gide'ler, Romain Rolland'lar, Paul Valéant Couturier'ler, İlya Ehrenburg'lar, bir sürü dergi, Aylık Komün dergisi, Fransızcası yayımlanan Sovyet Edebiyat Dergileri, La Littérature Internationale, Gorki, Lunacharsky, John Dos Passos, kitaplıkta okurduk çoğu dergileri. Para yetişmezdi ki, Mont, Vendredi, Sotes, toplantılar, bitmez tükenmez konuşmalar. Barbusun cenaze törenindeki insan seli gibi geldi gözünün önüne. 300 bin demişti, El Humanit, yer gibi okuduğu, Marx'la Engels'tan, Lenin'le Stalin'den derlenmiş Sur la littérature et sur l'art adlı kitaplar. Paris'ten de mi bunları anımsa, yırtık kızları değil. Doğru, sanatçı ruhların mühendisidir sözüne takmıştın Stalin'in bir de. Bugün de takıyorum. Göklere çıkardılardı. Aman ne önemli söz. Ne dergisi çıkarırım ben? O ortamdan ben de çok şey kazandım dedi Sahir, çokları gibi. Bu ağır baskı koşullarında bizde ne yapılabilir bilmiyorum. Başarabilirsem mutlu olurdum. Her koşulda yapılabilecek bir şeyler vardır. Düşünün bir bu konuyu. Dostça uyarı gibiydi Şefik Hüsnü'nün sözleri. Duralayıp ekledi aynı yakınlıkla. Yardımcı olacaklar çıkacaktır sanıyorum. Örtülü bir çalışma önerisi mi şimdi bu? Par diye bir ışık yandı kafasında. Rahmi Usta anlamıştı ya. desantralizasyon sırasında bir edebiyat dergisi çıkarma kararı alındı demişti. O mu yani şimdi bu? O mu olacaktı ille yararlı bir iş? Olur düşüneyim dedi Sahir, duyduğu heyecanı bastırıp gizlemeye çalışarak. 39'da hemen de tümü kapanmıştı Fransa'da ilerici dergilerin. Şimdi gene başlamıştır. El Humanit 950 bin basmış. Paris kurtulduktan sonraki ilk sayısında. Gerçekten ne güzel olur bir dergide biz çıkarsak. Ondan sonraki konuşmalar kafasına takılan dergi düşünün gölgesinde, daha doğrusu ışığındaydı artık. Beklenilen yeni dünya düzeni üzerine düşüncelerini söylüyordu doktor. Demokratik bir dünya kurulacaktı. Faşizmin yenilgisi bir dönüm noktasıydı tarihte. Bizde de çok şey değişecekti. Biz de inanıyoruz değişeceğine de. Bizde işler biraz ağır yürüyor doktor. Söylese miydi? Söylemedi. İşlerin ağır gittiğini o bilmiyor mu? Ne dikenli teller aşarak gelmiş bugüne. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Cemiyet-i Akvam'dan söz ediyordu doktor. Zayıf kalmıştı. Emperyalist devletlerin halkları kandırma merkezine dönüşmüştü kurum. Yeni dünya düzeninde Sovyetlerin ağırlığı ona hiç benzemeyen güçlü bir dünya örgütü çıkarabilirdi. Ulusal çıkarların bilincindeki kişiler Sovyet yandaşı politikaya gelebilirlerdi Türkiye'de de. Belirtileri de görülüyordu. Savaştan önceki bildiride savunulanlar doğrultusunda yeni gelişmeler bekliyor ülkemizde doktor. Aralarında çelişkiler var egemen burjuvazinin de. Nazım Doktor Hikmet yıllardır yatıyor içeride. Çıtı çıkmadı kimsenin. Savaş patlamış dünyada. Kimin çıtı çıkacak? Naziler Stalingrad'a dayandı. Savaş bitince diyor doktor, onu da göreceğiz. Sor işte soracaklarını o kararla ilgili. Nereden biliyorsun derse, ne sorayım peki? Sovyet yanlısı bir dış politika çizgisinde olmaları ya da öyle görünmeleri diyelim daha doğrusu, bizim sorunlarımızı halka yararlı biçimde çözmemiz için yeterli olur mu diyorsunuz? Beklemediği bir soruyla duraladı doktor, anlamamış gibiydi. Söz gelimi diye sürdürdü Sahir. Uzun yıllar Türkiye dış politikada Sovyetlere yakın bir çizgide görünmeye özen göstermiştir, biliyoruz bunu. Komünistler de en büyük işkencelerden geçirildiler o günler. Tüm devlet bugün faşist. En sağcı kadrolaşmalar içinde. Turancılara çatmak, bağışlayın, hamamın namusunu kurtarma aldatmacası. Biraz demokrat olanlara komünist deyip dişlerini gösteriyorlar. Karamsar olmamak gerekir, biliyorum ama yakından baktınız mı? Türkiye'de gidiş iç açıcı görünmüyor. Yanılıyor muyum acaba? Başı önünde sessiz, düşünceliydi doktor. Hem karamsar olmamak gerektiğine inanıp hem de karamsarlığa düşmek olmaz dedi. Takılır gibi bir gülümseyişle Sahir'e dönerek. Bugünkü havaya fazla kapılmamak gerekir. Bugünden yarına kesin yargılarda bulunmak da olmaz. Bunlar yaşandı. Salt yıldırmak için kızgın demir çubuklarla işkence yaptılar. Öyle eski rejimdeki gibi zorla itiraf içinde değil, sadistik bir ezme zevkiyle hem de. Bu konuda International Press Correspondence'de çıkan yazımızda durumu açıklayıp uluslararası proletaryaya çağrı yaptık. Yaşamları tehlikede olan komünistlerin Kemalizmin zindanından kurtarılması için niceleri yaşandı daha, biliniyor bunlar. Kemalistler iyi şeyler de gerçekleştirdiler, bunda da kuşku yok. İşçilerin, yoksul köylülüğün, tüm emekçi yığınların soygununa dayalı bir ekonomik yapı oluşmasının devlet bekçiliğini üstlendiler mi? Onlardan canavarı yok. Büyük toprak sahibi, dış alımcı, dış satımcı, azınlık varsılların, Ermenilerin, Rumların kırımı, kıyımlarıyla türeyip üreyerek onlardan boş kalan yerleri kapan varlıklı sınıfların destekçisi de oldular. Varlık vergisi son marifetleri, Kurtuluş Savaşı ile kazanılmış bağımsızlık üzerine kumar oynamaktı yaptıkları. Aynı sınıflar Türkiye'ye emperyalizme tam bağlamanın yollarını arayacaklardır. Bunda da kuşku yok. Ancak gene Kemalizmin, özellikle Halk Partisi'nin yapısında eskilerde var olmuş, bugün saf dışı bırakılan ileri eğilimleri bir ölçüde de olsa göz önünde bulundurmak, onlardan bugün de olumlu bir şeyler beklemek yerinde olur. Yeni kurulacak dünyada bir zamanki oyunların eskisi gibi yürüyeceği de düşünülemez. Önemli olan, emekçi yığınlara gitmektir. Kolay kolay önleyemezler artık onu. Sözcükleri özenle tek tek seçerken gözleri iyimserlikle ışıldıyordu doktorun. Sen haklı çıkarsan hepimiz mutlu olacağız doktor Şefik Hüsnü. Belki de Sovyetlerin isteğiyle alınmış, desantralizasyon kararıyla yaptığınız ağır öz eleştirinin ardından Halk Partisi'ne yaklaşımdaki o sevecen yumuşama, ilericiliğine bağladığınız ateşli umut ne kazandırdı? Siz de dalmış onu mu düşünüyorsunuz yoksa şu anda? Bağışlayın diye yavaşça girdi Sahir. Kafama hep takılan bir soru vardır, izin verirseniz. Buyurun. Kurtuluş Savaşı'nda Ankara'ya gitmeyi düşündünüz mü? Nasıl bir engel vardı? Merakla, biraz da heyecanla beklemeye başlamıştı yanıtını. Çiğ mi kaçmıştı? Düşünceli duraladı doktor. Bir engel yoktu dedi. Hep destekliyorduk. İşçi kesimin en yoğun olduğu yerdi İstanbul. Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası'nı kurmuştuk. Biliyorsunuz, konuştuk bunları. Union International Travail adlı, daha çok Rum deniz emekçilerinin, kimi esnaf zanaatkarların çoğunluk olduğu örgütle işbirliği içindeydik. TKP'nin kuruluşunda da sürdü bu işbirliği sonra. İlişkide olduğumuz başka işçi örgütleri de vardı. Onlardan uzaklaşmayı göze alamazdık. Sosyalist Parti adında bir de örgüt kurmuştu Hilmiler. İşgal güçleriyle anlaşarak işçi sınıfını kandırmak yolundaydılar. İşçi yığınlarını onlara bırakmak da yanlıştı. Duraladı, Sahir'e döndü, düşünceli bir bakışla. Gitsek ne olurdu bilinmez ama gitmeliydik belki dedi. Mustafa Kemal'in yakınında olan tanıdıklarımız da vardı. Kimlerdi? Sorulur mu? Sakın öyle bir halt etme. Baştan gidilmedi diye sürdürdü doktor. Ethem Necat arkadaş gitti Bakü Kongresi'ne. Karadeniz'deki canavarlığı biliyorsunuz. O da güveni sarsmıştı. Sahte bir komünist partisi kurdular emekçi yığınlarını kandırmak için. Komünterni kandıramayacaklarını biliyor olmalıydılar. Sovyetlerle yakınlaşmak gösterisiydi akıllarınca. Ancak 25'e kadar yasal alanda görece rahat çalıştık biliyorsunuz. Vazife gazetesinde önceleri, Cumhuriyet'in kurulduğu günler yazılarımızla uyardık bunları. Vazife gazetesi denince heyecanlandı Sahir. Söylese miydi? Rasim Efendi diye bir büyük babamız var bizim. O sözünü etti geçen de gazetenin. Sizin yazılarınızı anımsıyor. Şefik Hüsnü de kızararak gülümsedi birden. Heyecanlandı. Bunca yıl geçmiş anımsanıyor. Şefik Hüsnü olunca heyecanlanmayacak mı? Sizin Yunanistan göçmenleri için önerilerinizi anlattı geçen de. Enteresan dedi Şefik Hüsnü gülümser kızarıklığı biraz daha artarak. Evet, o konuda da yazmıştım. Anayasa üzerinde durduktu o günler. Meclis gücü elinde tutan gerçek bir halk meclisi olsun dedik. Kuvvetler ayrılığına gidilmesin. Dinlemediler. Kafalarına koymuş onlar. Ne halka güveniyorlardı aslında ne de meclise. Ellerindeki ordu gücüne güveniyorlardı. Aydınlık döneminde de kimi yanlışlarımıza karşın iyi şeyler yapıldı. Yabanıl bir baskı başladı. Takrir-i sükunla, Şeyh Said ayaklanması gerekçesiyle çıkarıldı yasa. Sağ sol demediler, tüm ülkeye vurdular. Ağır hapis cezaları verildi. Dışarıdaydık. O kadar ki ciddi görünmemişti bize. 15 yıllık, 10 yıllık diye birbirimize takılıyorduk. Takrir-i sükunla başlayan dönemin olaylarını hemen de Rahmi'den duydukları biçimde ama olayın içinde bulunmanın güveniyle anlatıyordu Doktor Şefik Hüsnü. Akaretlerdeki kongreden söz etmedi. Viyana konferansından sonraki durağanlığı, Vedat Nedim Şevket Süreyya olayını, yaptıkları toplantıyı alaylı bir suçlamayla anlattı. Yakalanmasını, adamların poliste yargıdaki davranışlarını anlattı. Bağışlayın dedi Sahir. Ankara'ya gitmek derken bağımsızlık savaşında diyordum. Bir gecikme mi oldu? Ülkeye sahip çıkmada bir boşluk oluştu da onu mu kapatamıyoruz? Biz yürütseydik asıl savaşı. Neyle olacaktı o iş? Nasıl olacaktı? Sinirli biçimde kesmişti Sahir'in sözünü Şefik Hüsnü. Gözlerine dikmiş bakarken sürdürdü. İyi kötü bir örgütleri, orduları var generallerin. Halk savaştan bezmiş. Köylülük yılgın. İşçilerin toplu bulunduğu kentler düşman elinde. Biz buradaki işçi örgütlerinden kopmamaya çalıştık dediğim gibi. Komünist oldum demekle komünist olunmaz. Söz gelimi, halk iştiraki yuncular Ankara'daydılar. Parlak devrimci sözlerden, yersiz kışkırtmalardan ötesini beceremediler. Gerçeklere dayalı doğrulardan güç alır komünist partileri. Gerçek dışı düşlerden değil. Sırası işte. Komintern'de TKP için alınmış desantralizasyon kararından söz edilir diye yavaştan girdi Sahir. Parti ilerici Kemalistleri desteklemek yolunu tutmuş faşizme, savaşa karşı. Halk Partisi'nin devrimci tutumunu yatsıdığı için suçlamış kendini. bu sekter davranışından ötürü. Dediğim gibi bizim büyük baba Rasim Efendi sık sık sözünü eder sizin yazıların. Aydınlık dergisinde yazılar yayımlamışsınız bu konuda yıllar önce. Türkiye'de yoksul halk yararına, cumhuriyetçi devrimi yapanlarla, sosyal devrim için savaşanlar, gericilere karşı birlikte dayanışma içinde olacaklardır uzun yıllar demişsiniz. Sosyal devrime geçmenin bir uzun hazırlanma süresinden söz etmişsiniz, öyle anlatır. Duralayıp gülümsemeye çalıştı. Bu büyük baba yalanı iyi oturmuş muydu? Doktorun yüzünden anlam çıkarmaya çalışırken ekledi. Komintern sanırım 7. kongre kararına uyum için TKP'den yeni bir dönem başlatmasını ister. Dünya ölçüsünde bir karar bu. Birçok ülkelerde halk cepheleri kurulabildi. Komünistlerle Fransa'da, İspanya'da filan biliyorum. Türkiye'de sizin o eski doğru saptamanızı anımsadı mı Komintern? Sonunda haklı çıkmış oldunuz siz yani. Bırak artık yani seni iyi getirdin. Bekle bakalım ne diyecek. Gülümsemeye çalıştı. Doktorun kızarmış yüzünde de sevincini bildiren bir gülümseme belirdi. Düşünür gibi kaldı bir süre. Bunları nereden duydun der mi şimdi demez. İyi uydu söylediklerim. Çökmüş sessizliği ağırdan kesti doktor. Dünya ölçüsünde devrimci strateji çiziyordu Komintern dedi. Şu ya da bu ülkenin sorunları o stratejiye göre değerlendiriliyordu. Dediğiniz 7. kongreye kadar koşulların elverişliliğine inanılan dünya devrimi idi belirlenen strateji. Dünyayı kuşatan emperyalist zincirin zayıf halkasını yoklar gibi hemen her ülkede sınıfsal iktidar savaşları yürütüldü. Batı ülkelerinde kimi atılımlar oldu biliyorsunuz. Bize düşen görevde Kominterne bağlı bir devrimci parti olarak sınıfsal iktidar savaşı vermekti o dönem. Dünyada koşullar değişince de yeni dönem başlatıldı bizde de. Yasal çalışma yolları arandı. Hiçbir şey söylememişti doktor. Ne söyleyecekti sanıyordun? Alçaklar anlamadılar benim o günkü dahice saptamamı. Sonra da eşek gibi sözüme geldiler mi diyecekti. Doktorun yorulmuş gibi durmasıyla suskunluk çökmüştü odaya. Daha bir dizi soru vardı kafasında Sahir'in. Geç de olmuştu. Yasal çalışma dediniz de dedi usuldan çekinir gibi. Partice ağır suçlandığını Nazım'ın biliyoruz. Ünlü bir komünist ozan olarak Nazım'ın popülaritesinden yeterince yarar sağladı mı parti? Yüzü karışır gibi oldu doktorun. Sorunun özündeki taşı görmesin olur mu? Kurnazlık ediyorsun aklınca. Yutar mı bu adam? Bir duralamadan sonra aldı doktor. İyi söylediniz dedi evet. Popülarite açısından bir şeyler sağladığı yadsınamaz. Sözünü ettiğiniz suçlama yerindeydi. Cezaları da verildi. Gene aynı gülümsemeyle baktı doktor. Bitti bu iş diyor. Kürt isyanı bir dönüm noktası oluyor demek yasal çalışmada. Şey Said ayaklanması. Evet 25'te öyle oldu. O ayaklanmanın Kemalistlerce kışkırtıldığı üzerine kuşkular vardır. Mecliste o günkü tartışmalarda suçlamalar yapılmıştır bu konuda. Rauf Bey istifa etmiş, hükümete İsmet geçmiştir. Kürt sorununda partinin tutumu ne oldu? Çoğu kez yaptığı gibi gözleri önünde bir noktada durup düşündü bir süre. Tutumumuz açıktı bizim dedi. İşçi sınıfı iktidara geldiğinde Kürtlere, Lazlara kendi yazgılarını belirleme hakkı doğrultusunda dilerlerse ayrılıp bağımsız devlet kurma hakkını bahşeder der bizim programımızda. Sonraki yayınlarımızda da yer almıştır bu. Orak çekişte filan, Kırım kıyım, baskılar altında Türkleştirme yolunu tuttu Kemalistler. Legal, illegal, her alanda hep karşı çıktık buna. Kürt köylülüğüne giremedik. Bu konuda öz eleştiriler de yaptık. Kürt halkı kendilerini doğru çizgide yönetecek bir önderlikle buluşamadı yazık ki. Kemalizmin Türkleştirmek savıyla şöven ateşinde yakıldılar. Sözü bitirmiş gibi durdu doktor. Yavaştan aldı gene. Kemalistler kesinlikle kapitalist yolu tutturunca karşılarında en büyük engel düşman komünist partisini gördüler. Sermaye birikimi için tek olanak emekçi halkın iliklerine kadar soyulmasıydı. Ücretlerin en alt düzeyde tutulması için yedek işsiz ordusu gerekliydi. Yardımı olamadan yaşayamayacağını bildiği yabancı sermayeye dişe dokunur pay ayırmak için artı değer vurgunun da ölçü tanınmamasıydı istediği, bunlar oldu. Bütün bunlara karşı koyan tek siyasal örgüte, Komünist Partisi'ne yabanıl saldırısının asıl nedenleri bu. İşçileri bölüp parçalamak, örgütsüz bırakmak, satın alamayacağı bilinçli önderleri temizleyip başıboş sürüye döndürmek, emekçileri ya da kendi emirlerindeki önderlere bağlamaktı. Anti-emperyalist edebiyat yapmaya bayılır Kemalistler. Emperyalistlere servis kapısını da hep açık tutarlar. Sürekli bunları söyledik biz. Onlardan da dostluk beklenemezdi herhalde. Bütün bunlar doğrudur. Ancak bütün bu doğruların bir başka doğru yanı da vardı. Feodal yapıya karşı reformlar da yapıyorlardı. Bu demokratik devrimin iyi kötü kazanımlarını savunmak için kimi yanlışlara düşmüş de olsak, ilerici çizgide işbirliğine hazır olduk biz. Sözünü ettiğiniz bildiride bunu açık seçik belirledik. Sözünü ettiğiniz bildiri sözüyle duralar gibi olunca yüreği hop etti Sahir'in. Bildiriyi nereden bulduğumu soracak. Söylerim ben de. Doktor biliyor olamaz mı benim nasıl bildiğimi? Hangi bildiğini belli ediyor ki? Giz küpü gibi adam. Doktor sürdürmeye başlamıştı. Beklediğimiz ölçüde bir yarar sağlayamadık. Bir büyük çelişki vardı aramızda. Biz Sovyetler Birliği'ne güveniyorduk, onlar korkuyorlardı. Hele çağımızdaki gibi evrensel kıyametin yaşandığı dönemde devletler arası ilişkiler ağır basıyor. Nazi Almanya'sının Türkiye üzerine baskısını, etkisini önleyemedik. Ticareti de ele geçirdiler. Sivil asker aydın geniş yönetici kadroları da. Şöven ulusalcı asker egemenlerin bize duydukları gözü dönmüş düşmanlıkta. Açık Sovyet yanlısı tutumumuz etken oldu ya. Belki daha çok da partinin azınlık halklara, özellikle de Kürt halkına, Leninist insancıl bakış açısı neden olmuştur denebilir. Halklara özgürlük askerlerin dayanamadıkları bir şeydi. Şeyh Said kalkışmasında hükümeti desteklememiz bile bir anlam taşımadı onlar için. Biliyorlardı ki biz feodal kafadaki gericiliğe karşıydık. Ama Kürt halkının varlığının yatsınmasına da karşıydık. Yok edilmesinden değil, halk olarak tanınmasından yanaydık. Bizim asıl yanlışımız 1925'e kadar süren yarı legal döneme gereğinden çok bağlanmamızdır. İllegalite ön hazırlığımız olsaydı, o ağır saldırıları daha az kayıplarla atlatabilirdik. Kötü yakalandık, yaraları sarıp kendimizi toparlamamız pek kolay olmadı bir daha. Sustu doktor. Nasıl geçmişti zaman? Hiç de içinden gelmeyerek izin istediğinde 12'ydi neredeyse. Evde Nedret'i heyecanla bekler bulmuştu. Yatak odalarına girip de kapıyı kapattıklarında ilk sözü nasıl geçti oldu. İyi dedi Sahir, yorgunca. İmreniyorum adama, tam bir delikanlı. Sözün altındaki övgü benzeri eleştiriyi anlamasa da ilgisi artmıştı Nedret'in. Neler konuştunuz, sakıncası yoksa? Ah bu kızın sakıncalarından ne sakıncası olacak? Her şeyi konuştuk dedi Sahir. Senin soruyu da sordum. Sessiz baktı Nedret. Gitsek iyiydi belki ya, gitmedik işte diyor. İşçi sınıfı burada olduğu için gitmemiş Ankara'ya. Asıl kavga orada yürütülmüyor muydu diyemedim ben de. Belki de doğru dediği. İşçi yığınlarının dışında neyiz ki? Bıraktılar mı işçi sınıfı arasında bizi?